Ayrım 22, Sen Kimsin Çiğdem Anat, sayfa 237. Alev. Alev mektubu posta kutusuna alıp evdeki koltuğuna gömülerek okumuştu. İnci mektubu Alev'in eline teslim edememişti. Yüzleşecek yüzü yoktu. Alev ilk İnci'yi görmemişti. Hayatının alt üst oluşunun hesabını ondan sorabilirdi. Hesap sorarken tekme tokat girişebilirdi. İnci ile rekabet miydi şu anda mevzubahis olan yoksa Kerem'in yazdıkları mı? Bazen rekabet her duygunun önüne geçebilirdi. İnci'nin mesleği bir aileyi yıkıp yıkmama iradesini taşıyabilmesi, bir aşka direnebilişi, kocasıyla yatmasına rağmen masumiyetini koruyabilmesi, Alev'in yarışa tutuşamayacağı özellikleriydi. Ama kocası Kerem vazgeçmişti İnci'den. Hata saymıştı onu, af dilemişti kendisinden. İnci mağlubiyetini kabul edip mahcubiyetle Kerem'in mektubunu eliyle teslim edemeyip posta kutusuna bırakabilmişti. Alev kazanmıştı. Kerem'in bir tek kendisine ihtiyacı vardı. Bir tek o kocasını ayağa kaldırabilirdi, yoksa hayat arkadaşı yıkılacaktı. Alev yıllardır tükenen enerjisini anında toparladı, koltuktan fırladı, mutfağa koştu, cezaevine götürmek üzere hamur açtı, börek yaptı, keki fırına attı, duşa koştu, çiçek kokan sabunlarla memelerini, kalçalarını döve döve ovaladı. Bıçak kesiklerini açıldı, kesiklerin üzerine vura vura sızan kanı durdurmaya uğraştı. Kesikler daha da açıldı, o daha da çok vurdu, etleri morardı, acısını duymadı. Kerem'e götüreceği sargı bezlerinin yarısıyla kesiklerini sardı. Kocasının valizini hazırlıyordu yine. Birinci beyaz fanila don takımı, ikinci fanila don takımı, üçüncü, dördüncü takımları, pijamaları, havluları, eşofmanları ve aralarında ıhlamur, gül, kekik, lavanta kokan sabunları koydu. Valizi kapattı. Yıldırım Türkiye'ye dönüşünü geciktirdi. Almanya'dan İtalya ve Fransa'ya gitti. Yaprak müzelere dolaşıp eskiye biçtiği kıymeti hatırlayıp geçmişi canlandırırken, Yıldırım eski sevgisinin izini bu yaştan itibaren sürüp süremeyeceği sınama gayretiyle uçaktan inip trene, trenden inip otobüse biniyordu. Gençlik aşkının kırılarak masadan kalktığının tabii ki farkındaydı ama onun yanında Alev ile ilişkisinden sanıldığı gibi boş boğazlılıkla söz etmemişti. Bugünün gerçekliğini unutmaktan, bugünden kopup geçmişe sürüklenmekten korkmuştu. Uzakta tuttuğu, geçmişte ittiği ihsanlar aylardır üzerine geliyordu. Hele yaprak Alaaddin'in lambasından çıkmışçasına büyüsüyle, efsunla ışınlanıvermişti masalarına. Dini inancı kuvvetli kişilerin ilahi çağrı sayacakları yaprakın gelişi huzursuzluğunu artırmıştı. O masada hayatıyla ilgili bir bilgi yarışması yapılsa, ona geçen yıllarda büyük ikramiyeyi kazandırabilecek doğru cevapların tümü yanlış sayılır ve en başta elenen yarışmacının ayıplarının cehaletiyle kimsenin yüzüne bakacak cesareti kalmayabilirdi. Hafızası tamamen karışmıştı, boş almıştı. Bu nedenle yaprakı kendinden uzaklaştıracak soğuklukla, sığlıkla, aymazlıkla davranarak kaçamadığı masada oturabilmeyi becerebilmişti. İnsanlık hallerini anlama gayretinden vazgeçmeyen, insanları utandırmak yerine üzülmeye razı olan yaprakın peşinden gidip henüz hata mı değil mi ölçemediği pişmanlık hissedip hissedemediğini tartamadığı ayrılıklarının ve sonrasının hesabını ortaya dökemezdi. Zararlı çıkma riski yüksek hesaplaşmalardan zaten kaçardı. Ayrıca yaprak anlayış gösterdiği insanların o anlayışın üzerinde tepinip suistimale varan şımarıklıklarını asla tahammül etmez. O narin sessiz yürüyen kadın polis copunun darbelerine maruz kalınca sinmeyip kafasını yaracaklarını bile bile polise tekme atan anarşiste edepsiz göstericiye dönüş verirdi. Yıldırım şiddetli azarlanmaktan korkardı. Yıldırım babasından korkardı. Serkeşlik, çulsuzluk, başına buyrukluk, başarısızlık asla Yıldırım'ın hakkı değildi. İşte ezilemezdi, parasız kalamazdı, kimseye muhtaç duruma düşemezdi. Babası onu bir köşeye sıkıştırır, ağzını burnunu dağıtırdı. Yaprak'ı devrimci parkasıyla, kadife pantolonuyla, süet botlarıyla eve götürüp babasına tanıştıramazdı. Şimdi o istasyonun aklına estiği, bu istasyonu yol alırken seyrettiği, geniş ovalarda yükselen buğdayların boy attığı topraktan fışkıran babasının ruhu onu izleyip göz altına tutuyor muydu acaba? Daha hızlı bir trene binse babasından kaçabilir miydi? Erkek çocukların büyüdükçe babalarına benzediği söylenirdi. Bu yaşına kadar babasına benzememek için çırpınmıştı. Babasını sevmediğini ise kimseye söyleyememişti. Bugün hiç değilse kendisine söyleme zamanı gelmemiş miydi, yoksa hala babamı sevmiyorum diyecek cesarete varamamış çocuk muydu? Ölen babasından ölene kadar korkacak mıydı? Saat başı telefon eden karısının aramayışı kurtuluşun bir parçası mıydı? Bahar'ı babasının yanına mı gömseydi, yoksa fingirdemeye koşunu mu seyretseydi? Babası Bahar'ı döver miydi, yoksa düzer miydi? Özgür aşk, bağımsız birliktelik, parasız, kariyersiz iş edebiyatıyla diğer diğer dolaşıp ruhuna dokundurmayan, vücudunu kullandırmayan yaprakın felsefesinin içine mi etmeliydi? Ne aradığını bilmeyen, sevgisizliğin acısını önü gelenle hard porno takılarak çıkaran, yalnızlığın intikamını erkeklerden alan, intiharın köşe taşlarını zevkle döşeyen Alev ile mi sürüklenmeliydi? Tren nerede durmuştu, rötar mı yapacaktı, bilmediği istasyonda inmeli miydi? Evet, hiç bilmediği yerde inerek yeni rotasını çizmeliydi. Tekerlekli valizini sürüyerek istasyona ilk rastladığı bara oturdu. Vodka martini içmeyeli bir asır geçmişti. Vodka'nın martini ile içildiğini Amerika'da bir barmene bir zenci sipariş verdiğinde öğrenmişti. Hızla güzel kafa yapıyordu. Yeni rota, yeni rota tekerlemesiyle vodka martini dikti kafasına. Yeni rota kulakta hoş tınlıyordu, tınlamasına da hangi rota, hangi yeni? Mutluluğu nasıl yakalayabileceğini bir bilse, ah bir bilseydi. Engel tanır mıydı? Önüne kimse çıkabilir miydi? Kafasına taktığını başaramaması mümkün müydü? Sadece bilmiyordu. Mutluluk neredeydi? Bu bilgi nerede saklıydı? Alev elinde valizle cezaevi kapısından girerken ardında kalan bütün kapıları kapatmaya karar vermişti. Güney'i terk edip ızdırabından yıkılırken onu kurtaran Kerem'i şimdi o düştüğü yerden kaldıracak. Hayat müşterektir sözü, er ya da geç iki tarafında benzer fedakarlıklarda bulunmasıydı. İlişkiler uzadıkça alanla veren, verenle alan yıllar içinde yer değiştirirdi. Alışverişsiz ne evlilik ne dostluk sürerdi. Alev, Kerem'le beraberliğinde verebileceği tükendiğinden, ihtiyaç duyulmadığından, kendisini yük hissettiğinden hiçleşmiş ve tekrar var olabilmek için kendisini beğenilerle, arzulayanlarla çıkış yolu aramıştı. Çıkmaz sokağın birinden çıkıp diğerine girmişti. Tam yol bittiğinde, kaybolduğunda Kerem gökyüzünü göremediği, toprağa basamadığı, sıkışıp kaldığı betonların arasından ona seslenmişti. Kurtarıcı Alev'in gideceği istikamet belliydi. Üniversitede onun dertlerini dinleyen erkek arkadaşına ödediği bedel gibi Kerem'e de kurduğu evliliğin, doğurttuğu çocuğun bedelini ödeyecekti. Borçlarını sıfırlayınca gücünü kazanacaktı. Yol arkadaşını kurtarınca en vazgeçilmez kadın, en değerli insan, en kadim dost kalacaktı. Kocasını affetmiş, İnci'yi unutmuştu bile. Defalarca aldatarak, aldatma acısını çekmeden atlatmıştı. Kendisini hiç günahkar hissetmiyordu. Kocasını önce o aldattığı için mi, yoksa bir yerini 10 kere aldattığı için mi günahkar sayılacaktı? Bir ilişki ya da 10 ilişki, bir cinayet ya da 10 cinayet, hepsi suçtu. Hatta 10 cinayet işleyen daha mağdurdu. Çünkü ömür boyu hapse atılmaya, özgürlüğü unutmaya, dünyayı terk etmeye, nefret edilmeye, kimseyi görmemeye razı olup cinayetleri işleyecek kadar yaralı, sancılı, hastaydı. Tek cinayet işleyenler aklını, ruhunu yitirenler değildi. 10 cinayet işleyenler ise insani varlıklarını bilinmez geçmiş hikayeleriyle mecburen unutanlardı. Alev'in 10 cinayeti vardı. Alev kocasına 10 kat daha yaralı ve masumdu. Kafasına silah dayayan, kokain çeken, ağzı burnu kanayan, hastanelere kaldırılan, genç oğlanların garsoniyerine düşen, sokak orospusundan beter düzülen, bıçaklarla etip dağlanan başkası değil, kendisiydi. Zevke sefaya mı dalmıştı? Aşağılanarak yok oluşu mu göze almıştı? Paramparça ruhunu vücudun lime lime teslim ederek ölmeye mi bırakmıştı, yoksa herkesin ulaşmakta kifayetsiz kalacağı bütün değerlerin dışında bir kimlik mi yaratmıştı, bilmiyordu. Bilerek, hesaplayarak, kurgulayarak oynamamıştı. Sadece koy vermişti. Yerlerde sürüklenmeye, dövülmeye, dışlanmaya, terk edilmeye, yalnızlığa mahkum edilmeye, razı gelmesinin intihar ihtimalini aklından bir an olsun çıkaramayışın hesabını sadece kendinde mi sormalıydı? Kocanın ne suçu vardı diye soranlara cevabı vardı elbette. Kerem, alkol komasına girip devrildiği masadan, serumlarını fırlattığı hastaneden zorla çekip almamış mıydı onu? Babasından, eski sevgisinden yediği darbeleri bilmiyor muydu? Evlenme, çocuk yapma ısrarıyla onu eve kapatan Kerem değil miydi? Evdeki sadık köpek, koltuğun üzerindeki miskin kedi, iki kelime edebilen kafesteki papağan mıydı o? Geçmişinde yediğin tokatların faturası bana mı kesilecek diye soramazdı kocası. Alev kimseyi kandırmamış, kimseyi kafalamamıştı. Koca bulup çocuk doğurmayı hayatın zorluklarından yırtmanın aracı saymamıştı. Kerhaneden karı çıkarıp evlenen herifler bile önce kadının sadık kalacağına güvenerek imzayı atmalılardı. Evinde yemek yapıp sofra kuran kadına, pazardan alışveriş yaparken manavla mı kırıştırdın şüphesiz dayak atacak dürzüler kerhaneden orospu almamalıydı. Alev'in feleğin sillesini yemişim, beyim beni sevmez dizimi kırıp mutfağımda otururum, çiçeklerimi sular ağaçlarla konuşurum demeyeceğini Kerem bilmeliydi. Bilmiyorsa cezasını çekmeli, bedelini ödemeliydi. Kerem cezaevinde karısının yüzünü görünce, elini tutunca ömrünün geri kalanının sütununa dokundu. Oğlunu büyütecek, neslini devam ettirecek kadın iç çamaşırlarını ütüleyip getirmişti. Birbirlerine konuşmadan uzun süre baktılar. Gözlerine dalarak ruhlarını seyretmeyeli, beyinlerini okumayalı aylar mı geçmişti, yıllar mı? Avludan sızan kırık ışıkta gölgelenen elleri kenetlenmişti. Bir şarkı mırıldanmaya başladılar. Annelerinin yemek pişirirken söylediği, belleklerine kaydedilmiş şarkılar, evliliklerin ilk yıllarından biri çamaşır asarken, diğeri bulaşık makinesini boşaltırken ya Alev'in ya da Kerem'in diline dolanırdı. Şarkıyı hangisi söylerse diğeri eşlik eder, unuttukları dizeleri karşılıklı hatırlayarak yarım yamalak da olsa şarkıyı tamamlarlardı. Birlikte şarkılar söylemeyeli uzun zaman geçmişti. Mırıldandıkları şarkı gözyaşlarıyla boğazlarına takılmasına rağmen onlar yutkuna yutkuna inatlaşarak şarkıyı sonuna kadar söylediler. Alev cezaevinden çıkıp arabasına bindiğinde dikiz aynasını anne babasının yalnızlığa terk ettiği genç kızın yaşlanmış yüzünü gördü. O yaşlanırken annesinin çevresindekilerin sıkıntılarını umursamayarak gençleşme çabasına girişmesine sinirlendi. Annesi babası öldükten sonra yürüyüşe, diyete, botoksa, detoksa başlamıştı. Başkasının dertlerini uzun boylu dinleyerek kafasını yormuyordu. Kerem'den boşanıp evine yerleşir ihtimalinden çekinerek kızına soru sormaktan kaçınıyordu. Torunu ilk defa sürekli başına kaldığından sesini çıkarmıyordu. Alev babası öldüğünde nasıl onu her köşede sıkıştırabilecek tacizci yılandan kurtulduğunu hissettiyse, kendi rahatlığında taviz vermeyen annesinin ölmesi de onu sinsice takip eden, kıskanan, baş belası sayan kadından kurtulmasını sağlayabilirdi. Anneleri kutsal yapan yalana herkes kanarmış gibi yapıyordu. Anaların çoğu kutsaldı belki ama ya çocuğuna rağmen hayatı sadece kendi istediği yere sürükleyen, kendinden vazgeçmeyen analar da kutsal mıydı? Aniden frene bastı, yoldaki reklam panosuna vuran güneşte yine yüzüyle karşılaştı. Annesinden farkı yok muydu gerçekten? Sevmediği annesine mi benziyordu? Oğlu da onu sevmeyecek miydi? Bu yaşta hala kendisine ben kimim diye sormaya devam edecek miydi? Çocuğunu ölmesini istediği annesini mi bırakacaktı? Gence bir gün çenesi hiç kapanmadığı için sus diye bağırdığını hatırladı. Ne demişti canının parçası? Sen de doğurmasaydın beni, başka çocuk doğursaydın. Annesi de güzel bir kız çocuk yerine bir erkek çocuk doğurmayı tercih ederdi mutlaka. Kocasından kıskanmak zorunda kalmayacağı, bacağını memesini dikizlemeyeceği, evden gitmesi için gözünün içine bakmayacağı bir erkek çocuk. Anneler oğulların hayranlıklarıyla beslenirdi. Ta ki oğulları başka kadına hayranlık duyana kadar. Zaten ardından gelinlerini düşman kestirirlerdi. Eğer damatları varsa damadın hayranlığını kazanmak için marifetlerini döktürürlerdi. Annesini sevmiyordu çünkü annesi onu korumamıştı. Boğanın salyalarını akıttığı arenada bırakmıştı. Kızgın kediyle penceresiz odaya kilitlemişti. Kuduz köpeği öldürmeyip saldırmasını seyretmişti. Babası öldükten sonra annesinin ağzına dökülen acıklı sevgi sözcüklerinden, kimsesiz kalma telaşıyla vicdan sömürüsü yapan merhamet gösterilerinden onun adına utanıyordu. Annesinin yanında oturmaya tahammül edemeyerek kaçarak utancını gizliyordu. Bir gazete bayinin önünde durdu, penceresini açıp ''Ne kadar gazete varsa versenize'' dedi. Gazete manşetleri ortaktı. Aile içi tecavüz davalarında patlama ve üniversite affı. Üniversite affı her yaşı, dönemi, yılı kapsıyordu. Alev arkasındaki arabalar korna çalarak kıyamet koparana dek af haberini okudu, karar verdi. Aftan yararlanacaktı. Annesine benzemeyecek, üniversiteyi bitirecekti. Oğlu onu sevecekti. Yıldırım Bahar. Bahar sabaha karşı yanında sızıp kaldığı genç bir erkeğin garsoniyerinden çıkarken düne kadar selam vermeyeceği bir oğlanın yatağına düşmesinin acısını Yıldırım'dan nasıl çıkaracağını düşünüyordu. Apartmanın merdivenlerinden inerken çorabı kaçan, ayağındaki ayakkabının topuğu kırıldı. Usulca aydınlanan sokakta kaldırıma oturdu. Diğer ayakkabısının topuğunu da kaldırıma vura vura okurdu. Sadakatinin, müşfikliğinin karşılığı, derbederliğe koşan bir kocaya inat, bu rezilliğe düşmek miydi? Yıldırım'ın sinsiliğinden şüphelenen annesinin yanılmadığını anlıyordu şimdi. Sadece kariyerle tatmin olabilen Yıldırım, iş çevresinde göğsü kabararak tanıştıracağı eğitimli, güzel, görgülü, sadık, anaç, titiz bir kadınla evlendiği için kafası dinçti ama o kadına teslim edemediği serseri kalbinin mutsuzluğu ile günlerin sunduğu zevkleri tadamıyor. İş yerinin hedeflerini büyüterek, hırsını kamçılayarak, enerjisini diri tutmaya uğraşıyor. İşleri bitince de oturduğu koltukta uyukluyordu. Babasının genç modeli sandığı kocasının hiç tatmin olamayan, Almanya'da fahişelerle düşüp kalkan bir serseri olduğuna sadece annesi inanırdı herhalde. Sokak köpekleri yanına yaklaşınca irkildi, ayağa kalktı. Kırık topuklu pabuçları elinde, yalın ayak köpekleri ürkütmeden yürüdü. Sabahın köründe tanıdığa rastlayamazdı gerçi ama halinden utandı. Çöp arabasıyla birlikte ağır aksak geçiyordu yolları. Onu sefilliğe sürükleyen kocasının şirketini de, evini de başına yıkacaktı. İğneden sürmeye kadar mallarını el koyup onu boşayacaktı. Kızını da göstermeyecekti. İt oğlu ite. Ne hale düşmüştü? Cebi delik, kazanma şansını hiç yakalayamayacak derbederlerin yanaşabileceği kadın mıydı o? Boğaz tokuna çalışan, iki odalı eve sığınmış ağabeyinin içki ısmarladığı Haldun'a nasıl dokunabilmişti? Üniversite yıllarının serkeşliği, tescili, romantizmin sersemliğinden kurtulamamış Fuat'ı nasıl öpebilmişti? Bu zavallılar vücudunda dolaşmıştı. Tırtıllardan iğrenirdi. Omuzlarını silkeledi, ellerini kokladı, midesi kalktı. Nihayet bir taksi bulup eve vardı. Kaynar suyun altında keselendi. Banyodan çıkıp mışıl mışıl uyuyan kızını seyrederken, akşam yemekleri muhabbetle yiyeceği, her gece sevişeceği, dünyayı dolaşacağı bir sevgili düşledi. 40 yaşında tekrar evlenebilir, çocuk bile doğurabilirdi. Henüz gençken, şansı varken boşanmalıydı. Annesi boşanmasına itiraz etmezdi. Babası zaten annesinin lafına bakardı. Düne kadar kıskandığı eşini görmeye tahammül edemeyecekti. Keşke Almanya'dan dönmeseydi. Fahişelerin kasıkları arasında boğuluverseydi. Yatağına uzandı. Odadaki küçük televizyonu açtı. Sabahki kadın programları başlamıştı. Birinden diğerine, diğerinden öbürüne geçerek saatlerce televizyona kilitlendi. Milyonlarca avam ev hanımının her sabah izlediği programlara gözünün takılması bile seviye kaybıydı. Yıldırım'a hıncı taştıkça taştı, yataktan kalktı. Gardıroptan en büyük valizi çıkardı. Kocasının donlarını, çoraplarını valize tıkıştırdı. Nedense kadınlar kocaların önce don ve çoraplarından kurtulmak istiyorlardı. Yıldırım eve girdiği gibi bavulunu alıp çıkacaktı. Görecekti bakalım beyefendi. Hangi kılıkla işe gidecek, takım elbisesinin altına giyecek çorap bulabilecek miydi? Yakasını paçasını toparlayamadan zampara fantastik zihin oyunlarıyla kaçamaklarından zevk alabilecek miydi? Kafasına takıp söküp atamadığı eski sevgilisi Yaprak, bugün efkarlı hayaliyle canlanabilecek miydi sigara dumanında? Gitar tınılarında içkisini içerken Yaprak hayaletiyle suskunlaşıp dalabilecek miydi geçmişe? Bahar aptal değildi. Geçmişinde kilitlendiği kızın Yıldırım'ın kalbini hiç bırakmadığını anlamıştı. Anlamıştı da önemsememişti. Bugün mesele o saçaklı kız da değildi. Kocasının sevgisizliğiydi. Sevmek insanın kendisine birine teslim etmesiydi. Yıldırım kendisini hiç teslim edememişti. Bahar teslim alınamayacak her gereğiyle zamanını harcamalıydı. Zamanı doğru kullanmak başarının temellerinden biriydi. Başarısızlık onu öldürebilirdi. Mağlubiyete katlanamazdı. Evlilik onu tüketmeden o golünü atıp yeni maçlara hazırlanmalıydı. Yıldırım'ın ruhi dengesini yitirmesi de inişe geçeceği aşikardı. Kaybedenin yanında duramazdı. Annesini aradı, kahvaltıya davet etti. Yıldırım ayaklarının sürüklediği ara sokaklara girip çıkarak yürürken müzik dükkanından yükselen şarkıyı duydu. Evlenirken karısıyla onun en sevdiği şarkının caz versiyonu çalıyordu. Eski şarkıların yeni düzenlemeleri yapıldığında geçen yılları sayma zamanının geldiğini fark ederdi. Geçen yıllarda kaç şarkıyla hüzünlenebilmiş, kaç şarkıyla coşabilmişti. Ayinlerle teselli bulamayan gönlünü şarkılara eğlerdi bir zamanlar. Ruhunu şarkılarla terbiye ettiği yılları unutmuştu. Bu müzik dükkanında Walkman satılıyordu. Walkman ve torba dolusu CD ile çıktı dükkandan. Adımlarını ritim tutarak atıyordu. Havadaki çiçek kokularını derin soluklarla ciğerine çekiyordu. Yaşlığa varmasına evlilikte geçirdiği kadar süre kalmıştı. Bu sokaklarda baharla yürüseler, Walkman ile şarkılar dinleyemezdi. Çal çenesiyle kontrolü elinde tuttuğunu sanan eşinin dırdırı bitmezdi. Uçak araba dururken dur kalk trenlere binemezdi. Aklına estiği istasyonda inemez, tanımadığı mahallelerde dolaşamazdı. Kapısında romanların akordeon çaldı, resepsiyonda şen şakrak, akordeon çalanlara şarkı söyleyerek eşlik eden bir hatun çalıştı, otele girdi. Elindeki valizi bırakıp yük taşımadan gezmeliydi. Karısıyla her biri tartışmaya yol açacak. Ne odanın darlığı, ne buzdolabının yokluğu, ne banyonun küçüklüğü umurundaydı. Eşyasını odaya bırakıp sokağa fırlaması, akordeon çalanların yanına sandalye çekip birasını açması birkaç dakikasını aldı. Romanlara bozuk para verdikçe istediği şarkıyı çalıyorlardı. Resepsiyondaki neşeli ablayla düet yaparken hava karardı. Resepsiyona gece görevlisi geldi. Yıldırım beraber şarkılar söyleyeceği resepsiyonisti romanları peşine takıp yemeğe götürdü. Bu daveti bile boşanma eşiğine getirecek tartışma nedeniydi. Karısı için resepsiyonist yaşlı da olsa fark etmez. Ortak söylenen şarkılar, sokak çalgıcılarıyla aynı masada yediği yemek, onlarla eğlenmesi, ertesi gün boyunca sürecek dırdırı göze almasına bağlıydı. Bahar kendisini düzenlemediği eğlenceleri onaylamaz, kendisini seçmediği kişileri masalarına kabul etmezdi. Karısı seçkinler katını ona kimin bahşettiğini unutmuştu. Unutmanın bedelini ödeyecekti. Aklına soru düştü. Kıskanıyor muydu? Bahar'ın üniversite arkadaşının aniden peyda olması kafasına takılmıştı ama buna kıskançlık denemezdi. Rekabette kaybetme riskini göze alamayacak ölçüde kibirli, başka erkeklerle kendisini kıyaslayamayacak kadar mağrur duruşuyla üstünlük tasladığını, kıskançlık duygusunu göstermediğini iddia ederdi karısı. Doğrusu Bahar'ın aşkın kanıtını kıskançlıkta aramasına karşılık veremiyordu. Ancak onun karısına yaklaşacak herifin de alnını karışlardı. Kimse onun malını el uzatacak kadar şuursuz, akılsız olamazdı. Olursa cezasını fena ödetirdi. Aşka inanmasa da evlilikte kadının sadakatine inanmalıydı. Gerçi arkadaşları evlenmeden önce Bahar'a aşkla bağlandığını iddia ediyorlardı. Belki de haklılardı. Hafızaya güvenilmezdi. Hafıza insanı yıkılmadan ayakta tutmak için geçmişi evirir, çevirir, sağlığa uygun eğer bükerdi. Hafıza güne uyum sağlatmak için değişen, algılara en iyi zemini hazırlar, zararlı hissiyatlar, zararsızlarla yer değiştirirdi. Çalgıcılardan roman kadın kolundan çekiştirip dansa kaldırınca içinde kayboldu düşüncelerden sıyrıldı. Tekilaları fon dipleyip belini kıvıra kıvıra eşlik etti dansa. Roman kadın hayat üzülecek kadar uzun değil diye fısıldadı kulağına. Bu söz bütün dillerin ortak sözlerinden miydi? Bütün halkların bildiği bu sözü neden çoğu kişi unuturdu? Mutluluğu kaç yıl daha bekleyecekti? Mutluluk kendiliğinden mi gelecekti? Çiçekler bile polenlerini bırakırlardı ki arı bal yapabilsin. Yoksa arı bal yapabilir miydi? Yıldırım serpebileceği polenlerini saklayarak bal yemeyi bekleyemezdi. Roman çalgıcıları dinlemeden, şarkılarları ritim tutmadan, tekilaları devirip kaygılardan arınmış uyumadan tohum ekemezdi. Sabah uyandığında halter kaldıracak, basket maçına katılacak, maraton koşacak dinçlikteydi. Yalnız yola devam etme tarihi hesapladığından önce geliyordu. Gelecek günlerin bugünkünden farklı tahayyülü akla düşmeye görsün. Çaktırmadan kozasını hızla örer, sinsi büyüyen ur gibi beyne yerleşir, süratle yayılan kanserden beter, dokuları sarar ve aniden gelecek zamanı bugüne taşıyıverirdi. Mutsuzluğunun nedenini evlilikte araması yanlış mı diye bir soru takılmıyor değildi kafasına. Karısı evlendiği günden bu yana değişmemişti. Değişen kendisi miydi? Bilmiyordu. Galiba kimseye aşık olamıyordu. Aşk anlayamadığı bir duyguydu. Yaprak aşk kendinden vazgeçiştir demişti. Yıldırım kendinden vazgeçemezdi. Kendinden vazgeçmekle intihar etmek arasında fark görmüyordu. Kendinden vazgeçmek başka birinin tahakkümüne girmekti. Karısı da ondan boyunduruğu altına girmesini beklemişti. Hem kendinden vazgeçemeyip hem vazgeçmişçesine evlilik kurallarına tabi düzen kurmak onu gülemeyen, gergin, çekilmez biri haline getirmişti. Ne o başkalarına keyif verebiliyor, ne başkaları ona keyif verebiliyordu. Sohbetleri kurumuştu. Ne savunacağı, ne karşı çıkacağı bir şey vardı. Ne anlatılanlardan etkileniyordu, ne anlatacakları vardı. Ne doğruydu, ne yanlış artık bilmiyordu. Hayat muhasebesini tutturabilmek için doğruluğu garantili hesap makinesi gerekirdi. Bu makine icat edilmemişti. Sadece yalnız dolaştığında keyiflenebilmesi, yol güzergahını değiştirmesinin kaçınılmazlığını gösteriyordu. Başka kadınlar da çıkış aramadan, eşinin kendisinden uzaklaşmasını beklemeden harekete geçmeliydi. Kim bilir, belki de şimdi babasına, annesinden yakasını kurtarıyordu. Annesini memnun eden torununu kucağına vermişti. Babasının disipliniyle büyük paralar kazanmıştı. Şimdi ona tariflenemeyen, sınırları çizilmeyen, yeni keşfedeceği yerlere açılma vaktiydi. Kızı Ela ne karısı gibi hanımefendi, ne annesi gibi çilekeş rolünü oynamalıydı. Kızı nesle tükenen hayvanlara ömrünü adamak istiyorsa, aslında insan doktorluğunun daha muteber olduğunu kafasına sokmayacaktı. Kocaman gülen resepsiyonist kapısını tıklatıp kahvaltının bitme saatini haber verdi. Kahvaltıda reçelleri, tereyağını, ekmeğini süre süre kahvesine bol şeker ata ata karnını doyurdu. Kepekli ekmekten, kibrit kutusu büyüklüğündeki peynirden, söğüş domatesten midesi kurumuştu. Her hafta başı denenen, hafta sonları bozulan rejimlerden usanmıştı. Göbeksiz erkekler daha makbul falan değildi. Cüzdanı şişirdikten sonra göbeği de şişirebilirdin. İştahı açılmıştı. Bir de sosli sandviç yedi, karnını okşadı. Kahvaltıdan sonra kahve likörü içip sigarasını tellendirdi. Garson kız verdiği bahşişi antika müzik kutusuna atarak bir şarkı çaldı. Okul parası için çalışan kızın bahşişini şarkı dinlemek uğruna harcamasına şaşırdı. Parasını anlık zevklere harcamış mıydı? Hiç harcamamıştı. Satın aldığı pahalı evlerin taksitleri, her yıl değiştirdiği arabaların fiyatları anlık zevklere para harcamama disipline sokmuştu onu. Öğrenci kız ise hamburger harçlığına kıymıştı. Parasını betona, kaportaya yatırmamalıydı artık. Bu müzik kutusunu taşıtabilirse satın almalıydı. Resepsiyonist de müzik kutusunun fiyatını sordu. Müzik kutusu satılık değildi. Daha önce de yüksek fiyatlar teklif edilmişti ama otelin sahibi o kutuyu seviyordu ve asla satmaya yanaşmıyordu. Yıldırım asla satmayacağı ne var diye düşündü. Tek şey bulamadı. Bir an önce Türkiye'ye dönüp servet önerseler satmayacağı eşyalarla kuracağı, hayallerini zenginleştireceği yeni bir eve taşınmalıydı. Otelden çıkıp mobilya satan mağazalardaki yeni modelleri incelerken leylak ve portakal renklerin hakimiyetindeki yeni evinin renk harmonisini canlandırdı gözünde. Evine kızının büyüyünce okuyabileceği binlerce kitabın sığdığı duvardan duvara kütüphaneler yaptırmalıydı. Evlenince kitap okumaya veda etmişlerdi. Sanki kitaplar evlilik için yazılıyordu. Evlenince öğrenilecek sona eriyordu. Yeni bilgilerin, duyarlılıkların, kafaların karıştırması, kurulu düzeni sorgulatarak sarsması istenmediğinden küfeye doldurulmuş bilgilerle idare ediliyordu. Evlilik her şeyin sonu sayılıyor, o sona yenilikler eklemenin yararsızlığından öte tehlikesinden korkuluyor, bilinenlerin tekrarıyla evlilik koruma altına alınıyordu. Bir kitapçıya girdi, adını duymadığı yazarların bestseller kitapları kocaman tezgaha yığılmıştı. Bahar öğrenci evine benzemesin diye eve kütüphane yaptırmamış, evlenmeden önce kitaplarını kolletip depoya kaldırmıştı. Yıldırım o günden sonra kitapçıya adımını atmamıştı. Karısı okumadığım için okumamıştı. Okuduklarını paylaşamayınca okumanın lüzumu da kalmıyordu. Kendisi okusaydı baharda okur muydu acaba? 51. sırada çok satan kitaba uzandı. Trende okurdu. Hatta bir kitap daha açıp uçakta da okuyabilirdi. Kitapçının kafeteryasına oturduğunda sayfaları evirip çevirmeye başladı. Vay be! Yazarlar mı uçmuştu, kendisi mi tarih olmuştu? Millet kendini halletmiş, dünyada adı duyulmayan azınlıkların kültürünü merak ediyordu da. Kitap en çok satanlar arasında birinci sıradaydı. Diğer kitabı açtı, hızla taradı. Gerçekten şaşırtıcıydı. Genç bir kadın sayısını unuttuğu erkekle ilişkilerini çözümlemiş, edebiyatını yapmıştı. Onu hayrete düşen, fark edemeden yaşlanmasıydı. Yaşlanmak bugünü takip edememek, yeni kavrayışları algılayamamaktı. Yaşlanan zihniyetiyle büyüttüğü kızına ne katabilirdi? 10 kitap daha aldı, valizindeki ayakkabılarını ve kıyafetlerini roman çalgıcılara bıraktı, boşalan yere kitaplarını yerleştirdi. Bahar ise 2 haftada tam mesai harcayarak Twitter'da çok tıklananların arasına girivermişti. Lafını sakınmayışı, ona buna çakışı, cüretkarlıkla her fikre görüşe saldırışı, saldırganlıktan beslenerek seslerini sadece Twitter'da duyabilenleri cezbetmişti. Performansı devam ederse Twitter'da kitap yazması için teklif edilenlerden biri olabilirdi. Zaten Facebook'a koyduğu fotoğraflarıyla sayısız teklif alıyordu. Bir arkadaşı Facebook'ta tanıştığı biriyle önce bilgisayar üzerinde okey oynayarak muhabbeti geliştirmiş, muhabbetteki kışkırtıcılıkla yanılsız hale gelince de bir otelde buluşmuştu. Göbekli bodur arkadaşı badem bıyıklı bastı bacak Facebook tipi yüz yüze gelince ikisinin hayalindeki boylu postlu delikanlıyla dal incelindeki genç kadın kurgusu çöküvermiş, soğuk dalgayı atlatmalarına arkadaşının zevzekliği de internetteki adamın kalem efendiliği de yetmemişti. Facebook kahramanının sapıklık ihtimalinden çekinmeyen arkadaşının fitursuzca Yıldırım'ı bile kışkırtabileceğinden çekinerek arada sırada içtikleri sabah kahvelerini kesmişti. Bahar yer cücesi arkadaşından sakındığı kocasının fahişelerin peşine düşeceğini duysa sohbetinden hoşlandığı arkadaşını hiç savurur muydu çevresinden? Şimdi ise riskinin yüksekliğine rağmen Facebook kanalıyla ilişki kurmayı makul karşılıyordu. Teknolojik ilişki heyecan dozunu artırmak için pekala da denenebilirdi. Yıldırım trende tıngır mıngır yol alırken boşanırsa ne kadar mal mülk kaybedebileceğini hesaplıyordu. Para yine gelip kapıyı çalmıştı. Evlenirken lafı edilmeyen, sadakata baştan ihanet sayılan para ayrılırken kirli yüzünü göstermekten hiç çekinmezdi. Giden eşi cezalandırmak için mi paranın peşine düşülürdü yoksa para en büyük tutku muydu? Bütün boşanmalarda kilit rolü oynayan maldan mülkten başka evlilik bedeli yok muydu? Yıldırım yalnız kalabilmenin en büyük maliyeti ödemeye değeceğini düşündü. Yine çalışır kazanırdı. Trenden inip havaalanına giderken avukatını arayıp mal varlığının dökümünü çıkarmasını istedi. Bahar'la uzun süren işi anlaşmasını bitirircesine serin kanlı, duygusal patlamaya yol açmayacak sükunette, hiç suçlamadan, ona kabahat bulmadan, evliliğin yürüyemeyişindeki sorumluluğu tamamen kendi üzerine alarak ve kesenin ağzını bol açarak konuşmaya karar verdi. Kızların velayetini pazarlığa tabi tutmayacaktı. Mahkemeler çocuğu anneye verirlerdi. Birkaç hafta içinde boşanma aşamasına gelmesine Bahar'ın Almanya'da kulüpte kesiştiği delikanlının rolü de vardı. Onun görmediğini sanmıştı uyanık karısı. Yıldırım kaçırır mıydı bakışmalarını? Ayrıca sürpriz numaraları nereden öğrendin hiç anlayamamadı. Soramamasının nedeni karısının kendisine hesap sormamasının yolunu açmamaktı. Aldatacağını hiç ihtimal vermediği karısı, bu numaraları çekebiliyorsa kapı aralığında daha ne numaralar çevirebilirdi? Kendisine senin fantazilerin yok mu diye soranlara cevabı basitti. O erkekti. Erkekler sadece metres tutarlarsa, kaltaklara aşık olurlarsa halt ederlerdi. Cinsel fantastik ilişkiler erkeğin doğasının parçasıydı. Bahar kendisiyle kısasa kısas rekabete girişmeye niyetindeyse boyunun ölçüsünü alacaktı. Gerçi insanlara boyun eğdirme ihtirasından vazgeçmesi gerektiğinden birini söylemişti ona. Kim söylemişti hatırlamalıydı. Neden vazgeçsin ki? O vazgeçse başkaları ona boyun eğdirecekti. Karısı bile boyun eğdirme mücadelesine girişme miydi? Birden hatırladı avukat Ahmet ihtirasından yakınmış, her insana boyun eğdiremezsin diye rest çekmişti. 22. ayrımın sonu, sayfa 253.